Ayrım 33.
Garip olan şuydu ki hayat endişelerinin yoğunlaştığı an aşk adeta yaşanmış bir masal gibi bir başka zaman boyutunda yaşandığı zaman uzaklığında kalıyordu. Okullar tatil olduğunda çocuklar da kendilerine göre uğraşlar buldular. Leman İktan Matbaasına mürettip olan Hakkı dayısının bulduğu götürü bir işe dayı kızları olan Mediha ve Periha ile beraber gönüllü oldu. İlk defa mücelli tanenin ne demek olduğunu, ıskata denilen gürgen ağacından tahtalarla kağıt kırmanın ne anlama geldiğini öğrendikleri o 15 günde Leman tam 20 bin adet kağıt kırdıktan sonra 4 bin lira alarak eve döndü. Bu çok büyük bir paraydı. Annesinin bir haftalık emek karşılığı çorap fabrikasından aldığı para bu rakamdan sadece 1 lira fazlaydı. Kazandığı parayı övünçle getirip annesine verdiğinde evine yaptığı destekten son derece gururluydu. Ve hatta madem kendisi de böyle kazanabiliyordu artık babası eve dönebilirdi diye düşünüyordu. Bu 4 bin liraya sevinirken ikinci bir sevinç yaşadı. Bu aslında sevinci aşıp onu şaşkınlığa sürükledi. Mektep içinde yapılacak bir piyango çekilişinde sahnede küreleri döndürüp numaraları çekmek görevini hocası Fatma Hanım'ın önerisiyle Leman'a verdiler. Annesinin özene bezene giydirdiği küçük kız her bir numarayı okuduktan sonra duyduğu alkışların keyfiyle görevini tamamladığında piyangonun sorumlusu bey onu yanaklarından öptü. Sonra kendisine bir zarf verdiler. Leman bunun önemini birden anlayamadı. Yaşadığı heyecanlı olayın etkisindeydi henüz. Fatma Hanım kulağına eğilerek teşekkür etmeyi unutmamasını hatırlattı. Piyango yetkilisine teşekkür ve seyircilere reveransla sahneden inip eve gelene kadar zarfı açmak aklına gelmedi. Evde kendisine verilen 50 lira ortaya çıktığı zaman annesiyle beraber sevinç çığlıkları atarak birbirlerine sarıldılar. Mehmet kızının kazandığı paradan kendisine çok istediği bir şey alması gerektiğini inanıyordu. Beraber çarşıya çıktılar. Kemer altındaki atlas mağazasından biri çivit mavisi süet, biri de siyah rugan iki çift ayakkabı alındı. O gece Leman ayakkabılarını yastığın iki yanına alıp yattı. Onları kendisi kazanmıştı ve çok güzellerdi. Yazın sıcağı akşam güneş batana kadar nefes aldırmayacak kadar bunaltıyordu. Mehmet hafta sonları kızlarını alıp kum kapıdaki deniz hamamına götürüyordu. Kısıtlı yaşantılarına rağmen iyi günlerden saklanan şık giyimleri ve Seyit'in kazandırdığı modern yaşantı alışkanlıkları ile en yakınlarındaki imkanlardan istifade etmeye çalışıyorlardı. Sinema yine hayatlarında önemli bir yer tutuyordu. Haftada 2-3 kez muhakkak Alemdar sinemasındaydılar. Mehmet hem kendisini hem kızlarını oyalamaya çalışıyordu. Seyit'in artık izini kaybettirmek amacıyla yok olduğuna inanıyordu. Fazla hiçbir şey düşünmek ve konuşmak istemiyordu bu konuda. Sohbet etmek, dertleşmek istediği zamanlarda en yakın dostu Müsesyon'un bir akrabası olan ve fabrikada iş arkadaşlığı ettiği Madame Mahmer'di. Gürcistan Yahudisi olan Madame Mahmer ve kocası Musa kızları Asya ile oğulları Misha'yı İstanbul'a büyütmüşlerdi. Onlar da kıt kanaat geçinmekle beraber kültürlü, görgülü Avrupa'yı insanlardı. Millet beraberliklerinden keyif alıyordu. Annesinin yardımıyla çocuklarını büyütüp yatalak kalan kocasına bakan Fethiye'nin günleri çok zor ve sıkıntılı geçiyordu. Necmiye ise 22 yaşının tazeliğinde içlerinde belki en gönlü coşkulu ve ümitli olanıydı. Kapkara saçlarının süslediği esmer yüzündeki iri siyah gözleri ve dudağının üstündeki beniyle ilk bakışta dikkati çekecek güzellikteydi. Uzun boyunu edalı zarif bir yürüyüşle taşırdı. Şık giyinmeye son derece özenliydi. Kaldı ki en sade kıyafet içindeyken bile incecik beli, mevzun bacakları kendisini gösterirdi. Ve eve gelen görücülerin hepsini geri çevirmesine karşılık evlenmek hiç de öyle uzak bir hayal değildi onun için. Bir deniz teğmeniyle aşık olmuşlardı birbirlerine. Bir paşa oğluydu Kemal Teğmen. Genç çift her hafta sonu Çemberlitaş'taki muhallebici dükkanında buluşup masumca yenilen bir dilim pasta bir bardak limonata eşliğinde evlilik hayallerini konuşuyorlardı. Ancak bu hayallerin gerçekleşebilmesi için Kemal'in yüzbaşı olması gerekti. Aralarında daha sabırsız olan da delikanlıydı. İki senedir devam eden sevgilerini artık bir an evvel resmiyete bağlamak istiyordu. Ve bir gün müjdeyi verdi Necmiye'ye. Buluştukları bir cumartesinin akşam üzeri ablası ve annesinin Necmiye'yi istemeye geleceğini söyledi. Necmiye adeta uçarak eve geldi. Yolda likör çikolata aldı. Annesine haber verdiğinde Emine şaşırmadı. Ne de olsa yılların tecrübesiyle küçük kızının bakışlarındaki farklılığı hissediyordu ne zamandır. O gün annesinin katına uğrayan Mürvet kız kardeşini tuvalet masasının başında üzerinde kırmızı kimonosu, başında bigudiler, tırnaklarını cilalarken buldu. Duyduğu habere o kadar sevinmişti ki onu kucaklayarak tebrik etti. Kim geliyor anlat bakalım, kim bu şanslı delikanlı? Necmiye gamzelerinin en derin gülüşüyle başını iki yana salladı. Söylemem, gelince görürsün. Sonra ablasını rahatlatmak için ilave etti. Çok beğeneceksin, harika bir insan. Hazırlanıp beklemeye başladılar. Akşama doğru Necmiye hala da tülün arkasından yola bakıyordu. Gözlerindeki parlaklık durulmuş, yerini yaşlar almıştı. Emine hiçbir şey sormayıp onu rahat bırakmayı tercih etti. Hava kararmak üzereyken kapı çaldı. Küçük bir kız çocuğu Necmiye adına bir zarf getirmişti. Kemal'in yazısını ağlayarak okudu genç kız. Sevgilim, sana karşı çok mahcubum. Hemen her zamanki buluşma yerimize gel, seninle konuşmam lazım. Necmiye yine bir ümit ışığıyla annesinden izin alıp evden ayrıldı. Kemal'i kendisini beklerken buldu bomboş muhallebicide. Ancak parmağındaki yüzüğü gördüğü an yıldırımla çarpılmışa döndü. Delikanlı allak bullak olmuş bir ifadeyle bir taraftan olanları genç kıza açıklamaya çalıştı. Annesinin zaten evlenmesini istediği bir akraba kızı varmış. Evlenmekten söz açar açmaz aynı gün babası o kızla söz yüzüklerini takıvermiş parmağına. Necmiye daha fazla dinleyemedi. Ağlayarak kendisini sokağa attı. Bütün hayalleri yıkılmıştı. Ondan sonraki günler Kemal'in hiçbir mektubuna, çağrısına karşılık vermedi. Odasına kapanıp ağlıyor ve bir daha kimseyi böyle sevemeyeceğini düşünüyordu. Gittikçe daha içine kapanık, daha duygusal, her fırsatta ağlayan bir tabiata kapıldı. Bir gün iş çıkışında Kemal'i kendisini beklerken buldu. Onu görür görmez kalbindeki aşk canlanmıştı. Sevdiğini kıramadı, konuşmak üzere kısa bir gezintiyi kabul etti. Sanatiye'ye inip sandal kiraladılar. Necmi'ye küreklere asılmış olan delikanlının parmağında yüzük olmadığını fark ettiyse de bir şey sormamayı tercih etti. Belli ki sırf onu incitmemek için takmıyordu. Ancak Kemal onun gizli alıngan bakışlarını yakalamıştı. Bu işi halledeceğim Necmi'ye, merak etme dedi ve devam etti. Ben attım yüzüğümü ama annemin ısrarı ile o hala tutuyor. Benim fikrimi değiştireceğimi sanıyorlar ama bugün anlayacaklar. Kıyıdaki büyük evi başıyla işaret etti. Görüyor musun şu evi? Bizim ev. Şimdi hepsi oradalar. Ya camdadırlar ya da bahçede bizi seyrediyorlardır. Artık seninle hala daha beraber olduğumuzu gördükten sonra beni zorlayamazlar o kızla evlenmeyi. Necmi'nin yüzüne hiddetten ateş basmıştı. Beni derhal kaleye geri götür Kemal. Delikanlı onun fevri tavrına şaşırmıştı. Neden? Derhal bırak beni karaya, nasıl yaparsın bunu bana? Bütün ailenin, sözlünün seyrettiğini bile bile beni onların önünde nasıl böyle küçük düşürebilirsin? Kemal'in izahları fayda etmedi. Necmi'ye ne olur yapma diyordu. Çok çaresizim, hiçbir şekilde ikna edemedim annemi. Ancak o kız bu işin olmayacağını anlarsa, seni sevdiğim, senden kopmadığımı anlarsa beni bırakır. Necmi'ye ağlıyordu. Beni bırak hemen, yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Peki peki tamam oldu, bir başka yere gideriz. Hayır, başka bir yere gitmiyoruz, sen burada kalıyorsun, ben de evime gidiyorum. Kıyıya çıktıkları zaman Kemal'in ısrarlarına rağmen Samatya'dan tek başına ayrıldı. Trende sakin bir köşeye çekilip için için ağlarken böyle utanç bir duruma düştüğü için kendisine de küsüyordu. Birkaç gün sonra müşterek bir arkadaşlarından Kemal'in sözünün bozulduğunu, Adana'ya tayini çıktığını ve kendisini bir kez daha görmek istediği haberini aldı. Gidip gitmemekte uzun süre mücadele etti kendisiyle. Sonunda aşk galip geldi. Bu kadar zamandan sonra vedalaşmadan ayrılamazlardı. Ancak buluşma yerine gittiğinde garson kendisine bir kağıt uzattı. Kemal gelip beklemişti ama treni yakalamak zorunda olduğu için ayrılıyordu ve Necmiye'yi çok seviyordu. En kısa zamanda mektup yazacaktı. Necmiye yüreğinin daraldığını hissetti. Deli gibi sevdiği erkek böyle bir talihsizlikle hiç görüşemeden uzaklaşıp gitmişti işte. Bir 5 dakika... evvel gelebilseydi. Sevgilisinden ona kalan son mektup avucunda, gözünde yaşlar, eve döndüğünde doğru odasına gitti. Hasta gibiydi. Hiç konuşmadan, yemeden, içmeden günlerce odasında yattı. Eminim içi parçalanıyordu onun bu haline. Ama aşk acısını ancak ve ancak yarayı alanın yaşadığını kabullenmesiyle kendi kendine tedavi edebileceğini düşünüyordu. Kızının anlatmaktan ızdırap duyacağı olayları konuşmasını istemiyordu. Kemal'den hiçbir haber çıkmamıştı. Kısa bir süre sonra Necmiye'yi ev sahiplerinin oğluna istediler. Hoş, yakışıklı, sevecen bir delikanlıydı. Çocukluğundan beri tanıştığı bu çocuğa karşı arkadaşlık hissinden başka ne duyabileceğini bilemiyordu Necmiye. Hiç Kemal'i duyduğu hislere benzemiyordu bu. Ama zaten onu sevdiği gibi kimseyi sevemeyeceğini de biliyordu. Artık aşktan fazla bir beklentisi yoktu. Hiç naz etmeden, fazla düşünmeden ama hiç de heyecan duymadan teklifi kabul etti. İbrahim'le sözlendiler. Hiç değilse çok sevildiğini, istenen bir gelin olduğunu biliyordu artık. Ve bir gün belki o da İbrahim'i onun kendisini sevdiği kadar sevebilirdi. Bir müddet sonra Hakkı'nın ailesiyle beraber Ankara'ya taşınması söz konusu oldu. Ulus gazetesine mürettip olarak girecekti. Ankara lafını duyunca Mürvet'in içine bir ümit düştü. Belki de ağabeyi Seyit'in izini bulurdu ve o zaman kocasını kafasının arkasından atmak istediği kadar hayatından çıkaramadığını fark etti. Onu hala seviyordu, hem de çok. Heyecanla Hakkı'nın gidişini beklemeye başladı. Ankara'nın kuru ikliminde Ağustos'un son gündüzleri sıcakla kavrulup akşamları kuru bir serinliği yaşıyordu. Güneş batılı epey olmuştu ama bozkırın yükselen hararetini emen gökyüzündeki serinlik içinde çizgi çizgi oluşan sarı, turuncu ve kırmızının her tonu ayrı bir ışık yaratıyordu. Bahçenin renkleri ise çoktan sonbaharı yakalamıştı. İki katlı evin giriş katının bahçeye bakan açık penceresinden dışarıyı seyreden silüetin kendisinden ziyade sigarasının dumanı belirgindi. Kızıl karanlığın içine uzanan duman durgun havada yayılmadan küçük tembel sisli gölgeler yapıyordu. Kapının çıkışı pencere önünde hiç değişik bir hareket yaratmadı önce. Bir kez daha, bir kez daha ve silüetle beraber sigara dumanıyla evin içinde kayboldu. Bu ısrarlı çalıştı. Kapı açıldığında eşikte bekleyen kadının sabırsızlığı gözlerinden okunuyordu. Uzun boylu, hatları muntazam ama oldukça dolgun vücutlu, bir zamanlar çok güzel olduğu belli gözlerinde bir şeylere aç kalmış olmanın bakışları ile elini pervaza dayamış bekliyordu. Pervasız dünyayı umursamaz davetkarlığına rağmen tahakkümü seven bir tavrı vardı. Davet beklemeden içeriye doğru yürüdü. Bir yandan konuşuyordu. Neredeyse dönüyordum geriye. Saygın bir hanımı böyle kapıda bekletmek sana hiç yakışmıyor Kurt Seyit. Erkek kapıyı kapatırken söylenenleri duymamış gibi aldırmaz bir tavır aldı. Koridordan odaya girerken kadın ona doğru dönmüş bekliyordu. Bir an için yüz yüze gelir gibi oldular. Seyit az evvel ayrıldığı pencere yanındaki yerine döndü. Cebinden tabakasını çıkarıp parmakları arasında bitmeye yüz tutmuş olan sigarasını tazeledi. Ellerini pervaza dayayarak dışarıyı seyre devam etti. Kadın yaklaşıp bir eliyle onun saçlarını okşadı. Sonra teklifsiz bir tavırla erkeğin parmaklarından sigarayı çekip aldı. Derin bir nefesten sonra onun dudakları arasına yerleştirdi. Konuşmaya niyetliydi belli ki. Bıkkın bir halin var. Hayatından memnunsun zannediyordum. Kadın Seyit'e yıllar önce çamaşırhanede arzusuzca sadece şurayı düşleyerek beraber olduğu çamaşırcı güzelliği Maruşka'yı hatırlatıyordu. Hiçbir erkeğin sokakta yanında olmak isteyemeyeceği zarif bir güzellikten uzak, vahşi çekiciliğiyle gecesini cehenneme çeviren Maruşka ile Zarife'nin tek farkı yaşları ve lisanlarıydı. Bu macerayı bu gece kesinlikle istemiyordu. Sırf yatağa yalnız gitmemek, içkisinin yarattığı coşkuyu ve anılarının yarattığı yalnızlığı paylaşmak için kadınları bir tatlı bakışla davet ettiği günler, geceler eskilerde kalmış gibiydi. Artık huzur istiyordu. Hakikaten sevmek ve gerçekten sevildiğini hissetmek istiyordu. Zamanı daralıyor gibi geliyordu. Sanki kendisine tanınan hayatın sonuna doğru bir yerlerdeydi. Yanı başındaki kadınla aralarında hiçbir şey olamazdı. Canı konuşmak dahi istemiyordu. En kendi başına olmak istediği anlarda onun özel hayatına girişinden rahatsız oluyordu. Kadının omuzundaki elini itip sırtını pencere pervazına dayadı. Zarife, yalnız kalmak istiyorum. Yukarıya çıksam iyi olacak. Kadın iki eli kucağında kavuşturdu. Daha evvel böyle demiyordun ama niye inat ediyorsun Seyit? Ne kadar yalnız olduğunu biliyorum. Şurada aynı evin iki katında oturuyoruz. İstersen kendi alemimizi yaratırız burada. Kimsenin ruhu duymaz. Seyit kibar davranmasının hiçbir şey halledemeyeceğini anlamıştı. Kimse beni ilgilendirmiyor. Ben kendim için yalnız kalmak istiyorum. Seninle alıp vereceğimiz bir şey de yok. Bildiğim kadarıyla, değil mi? Zarife Seyit'in kendisine ödediği kirayı kastettiğini anlamıştı. Gülerek cevapladı. Keşke olsaydı, o zaman daha iyi anlaşırdık. Erkek kapıya doğru yürüyerek ev sahibesine gitmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Ev üzerime varmazsan böyle de anlaşabiliriz. Yeter ki beni rahat bırak. Kadın bozulmuştu ama pek oralı değilmiş gibi rahat davrandı. Bu ilk refüze edilişi değildi. Bir kez daha denemeye kararlıydı. Aklın o küçük karında değil mi? Ama bir düşün. Bunca zaman geçti. Seni ne arayan çıktı ne soran. İstanbul gibi yerde öyle genç güzel kadın yalnız bırakılır mı? Kim bilir kimler sahiplenmiştir şimdiye kadar. Sana merakı olsa zaten bulurdu izini. Seyit kadının arsız laubali tavrından hiddetlenmeye başlamıştı ama sesini yükseltmedi. Sadece sol eliyle onun elbisesinin yakalarını bir araya getirip çekti, gözlerini açıp Zarife'nin gözlerine bakarak ağır ağır konuştu. Akşam loşluğuna alışan gözleri karşılıklı parıldadı, birininki hiddetli, diğerininki ürküntüyle. Karıma bir daha laf ettiğini duymayacağım, o benim nerede olduğumu dahi bilmiyor. Adam gibi bir iş kurmadan da onu çağıramam buraya. Ama sevseydin en azından bir haber gönderirdin, değil mi? Onu bile yapmadın. Seyit karşısındakinin haklı olduğunu biliyordu. Mürvet'e bir kez mektup yazmış ama adresini dahi bildirmemişti. Tek başına olduğu kadar hayatını daha çabuk toparlayabilecek gibi geliyordu ona. Kendisiyle kalmak, düşünmek istiyordu. Yaşama eskisi kadar sıcak ve kolay gözüyle bakamıyordu artık. Ve ailesi ondan uzakta oldukça sanki emniyettelermiş hissini duyuyordu. Kaderin bütün lanetlerinin, belalarının kendisi etrafında dolaştığına ve onunla ilişkisi olan herkesin bundan nasibini aldığına inanıyordu. Belki onsuz çok üzülüyor, belki gözyaşları içinde yolunu bekliyorlardı ama beraberliklerinde de ardı ardına yaşadıkları, artık karısı da çocukları da sıkıntıya, şanssızlığa doymuş olmalıydılar. Belki ondan uzakta çok daha iyi olacaklardı. Zarife ayrıldıktan sonra pencerenin yanında durup ciğerlerine nikotini doldurmaya devam etti. Kadın tebelleş olmakta haksız değildi. Onun yalnızlığı niye seçtiğini anlayamıyor, erkeği yatağına açmakla onun sevmediği bir kadının yerini dolduracağını zannediyordu. Belki de durumu pek parlak olmamasına rağmen artık karısına haber göndermekte fayda vardı. Her halükarda şartları İstanbul'dakinden çok daha iyi sayılırdı. Yatak odasına geçip sehpanın üzerinde duran fotoğrafı aldı. Yaktığı lambanın ışığında karısının ve çocuklarının yüzlerine baktı. Sağ elinin işaret parmağıyla her birinin yüzünü tek tek okşadı. Gözleri yaşlandı. Onları özlemişti. Acaba yanına çağırsa yine bir hüsrana mı sürükleyecekti hepsini, yoksa hayatları artık bir düzene girecek miydi? Resim elinde sırt üzeri yatağa uzanırken ertesi gün mektup yazmaya karar verdi. Hayatlarının ne getireceğini bilmiyordu. Tek bildiği Murkasını ve çocuklarını çok seviyordu. Karar vermiş olmanın rahatlığıyla uyudu o gece. Ertesi gün öğleye doğru yeni mahallede açmış olduğu lokantaya gitmek üzere evden ayrılırken bahçede çamaşır asmakta olan Zarife karşısındaydı yine. Sanki bir gece evvelki paylaşmak ümidiyle erkeğin evine gelip de neredeyse kovularak ayrılan kadın o değildi. Neşeli, saldırganlıktan uzak bir tavırla olabildiğince kibardı. Seyit onun nihayet gerekli mesajı almış olduğunu düşündü. Hayırlı günler Kurt Seyit. Cevap isteksiz ama mecburiydi. Hayırlı günler. Tam bahçenin tahta kapısını açmış çıkıyordu ki kadın elindeki çamaşırı ve mandalları sepetine bırakıp bir koşu yanına geldi. Sana bir haberim var Kurt Seyit. Sonra erkeğin gözlerindeki sert ve temkinli ifadeyi fark edip başını kalbi kırılmış gibi yana eğdi ve sesi yumuşadı. Aşk olsun, hala dün gece dediklerime mi kızıyorsun? Bak ben unuttum dün geceyi, sen de unut, dost olalım yeniden, tamam mı? Anladım, karını seviyorsun. Tamam tamam, ne bileyim, ben seni yalnız kalbi aşktan yana kırık sanmıştım. Meğer derdin başkaymış. Haydi unut dün geceyi, bak sana güzel bir haberim var. Seyit karşısındaki kadına ne kadar inanabileceğini kestiremiyordu ama en azından dinleyebilirdi, bekledi. Bak iki gün sonra İstanbul'a gidiyorum bir akrabamı ziyarete. İstersen yaz bir mektup götüreyim, karına vereyim. Onu da alır gelirim geriye. Seyit bir gece evvel elinden zor çıkardığı kadının şimdi böylesine iyi bir niyetle yaklaşımını çözememişti. Gözlerini açarak sorar gibi baktı. Diğeri devam etti. İstediğin bu değil miydi? Fena mı olur? Tutar ellerinden getiririm karını çocuklarını. Öbür gün akşam bineceğim otobüse. Sen hazırla mektubunu, adresini, ben bulurum onları orada, tamam mı? Zahmet olacak. Ne zahmeti, zaten gidiyorum. Nihayet Fatih'ten Cağaloğlu'na bir tramvay yolculuğu kadar zahmetin lafı mı olur? Sağ ol Zarife, bu iyiliğini unutmayacağım. Seyit bahçeden çıkarken hala daha bu ani değişikliğin sebebini çözemiyordu. Zarife beyaz kombinezonunu ipin üzerine atarken ağzında tuttuğu mandalı sağ eliyle aldı. Durup yoldan aşağı inen Seyit'e baktı, çapkınca gülümsedi. Nurbet işinden dönüştü, annesinin evinde görüşmek üzere kendisini bekleyen bir misafir buldu. Ankara'dan gelen kadın kocasıyla ilgili haberler getirdiğini söylüyordu. Nurbet heyecan içinde Tanrı'nın gönderdiği bu misafiri kendi dairesine aldı. Kahve pişirdi, karşılıklı oturduklarında kadının neler anlatacağını sabırsızlıkla bekliyordu. Telaşla sordu. Nasıl kocam, iyi mi, nerede, neden bana hiç yazmadı? Zarife karşısındaki genç kadının çektiği ısrabın tadını almak istercesine uzun yudumlarla kahvesini tadımladı. Sonra boğazında bir şey varmış gibi bir iki öksürdü. Sağ elini boğazına götürüp biraz daha öksürdü. Derin bir nefes alıp bekledi. Mürvet heyecandan bayılmak üzereydi. Kadın nihayet elini uzatıp Mürvet'in yanağını okşadı. Merak etme canım, merak etme. Kocan iyi, bir şeyi yok. Genç kadın derin bir oh çekti ve gülümsedi. Sağ olun Zarife Hanım. Aa darılırım, bana Zarife abla demezsen. Sana bir ablalık yapayım diye geldim. Onca yolu sen resmiyet koyuyorsun araya. Bak küserim bir daha abla demezsen. Mürvet böyle çabuk samimiyetlere alışık değildi ama kocasıyla ilgili tek bağlantı karşısındaki bu garip kadındı. Onu sevip sevmeyeceği hususunda daha karar verememişti. Kadının tavırlarında, konuşmasında tabii olmayan bir şeyler vardı. Ama iyi niyetinden şüphe etmek de manasızlık olurdu. Ta Ankara'dan kalkıp gelmiş, adresini bulmuş, Seyit'ten haber getirmişti. Yine gülümseyerek kadının gönlünü aldı. Peki Zarife abla, ama meraktayım, ne olur anlatın, kocan nerede, ne yapıyor? Zarife kahvesini bitirdiği fincanını döndürüp fal kapattı. Hiç merak etme, dedim ya, her şey yolunda Ankara'da. Kocanın işleri de iyi. Seni isterse gider misin? Mürvet misafir kadının sorusunda bir belirsizlik hissetti. Sizi Seyit gönderdi değil mi? Canım sen boş ver şimdi benim nasıl geldiğimi. Soruma cevap ver. Mürvet onun tavrından işkillenmeye başlamıştı ama tam ne olduğunu hissedemiyordu. Tabii kocam isterse işimi bırakır giderim. Zarife sedili arkasına dayanıp bir sigara yaktı. Mürvet onun rahatlığından, kendi evindeymiş gibi davranışından huylanmaya başlamıştı. Kalın sigarasının dumanını yana doğru üfleyip devam etti. Bak Mürvet canım, çok gençsin, çok güzelsin, beceriklisin. Bence sana yazık olmuş. O adamdan sana hayır gelmez. Mürvet'in gözleri açıldı. Bu kadının bir bildiği olmalıydı. Neler diyorsunuz? Duyduğunu diyorum Mürvetciğim. Ama ille de Ankara'ya gelmek istersen o adam için dönme, yazık edersin kendine. Bu endamla, bu güzellikle seni alacak ne adamlar vardır Ankara'da. Nimet dehşete düşmüştü. Huzursuzca yerinde kıpırdandı. Annesi bu konuşulanları duysa herhalde Zarife ile beraber onu da sepetlerdi bu evden. Ne biçim söz o Zarife abla? Neler söylüyorsunuz? Ben kocamı seviyorum. Ancak o çağırırsa onun yanına giderim dedim size. Zarife sanki büyük bir sırdaşmış gibi eğilip fısıldayarak konuştu. Sakın kötüye alma dediklerimi müvecciğim ama inan doğru söylüyorum. Bak mebus tanıdıklarım var. Sen farkında değilsin bu dünyanın henüz. Bir görünsen onlara seni kraliçeler gibi yaşatacak adamlar bulurum sana. İstersen tabii. Mürvet yerinden fırlamıştı. Bunları nasıl söylersiniz bana? Nasıl utanmadan söylersiniz? Hem ne akla evime gelip de bana başka erkeklerden bahsediyorsunuz? Buraya kocamdan haber getirmek için geldiniz diye kapımızı açtık. Şimdi söyleyeceklerinizi bilseydim inanın burada oturuyor olmazdınız. Zarife artık kalkması gerektiğini anlamıştı. Fincanını çevirip falına baktı. Umursamaz bir tavırla mırıldandı. Ah yolculuk görünüyor. Ayakkabılarını giyerken... İçinde kalmasın diye son sözünde söyledi. Beni dinlemiyorsun pişman olacaksın. Kocan olacak adamın sana hiçbir hayrı yok. Bak hazır İstanbul'dayken belki sana yardımcı olabilirim demiştim. Seni Ankara'da şöyle hatırı sayılır bir kalantorla tanıştırsaydım o seni hatırlamayan adama da dersini vermiş olurdun. Mürit daha fazla kendisini tutamayacaktı. Sokak kapısını açarken sözleri neredeyse boğazına düğümlenerek konuştu. Lütfen derhal gidin hemen şimdi. Zarife geldiği gibi gitti ama gelmese daha iyiydi. Milletin hayatını yeni düzene koymaya çalışan, düşünceli, kararsız kafasını iyice allak bullak etmişti. Kimdi bu kadın, niye gelmişti? Seyit'ten hiçbir mesaj getirmemişti, hiçbir sözünü aktarmamıştı. Sadece kendisine ait çirkin bir teklif açmıştı. Adreslerini kim vermişti bu kadına? Seyit onu deniyor muydu yoksa? O gece bilinmeyenlerin ağırlığı altında ezilmiş olarak ağlaya ağlaya uykusuz geçti. Seyit Zarife'nin yolunu dört gözle bekliyordu. Karısına yazdığı uzun haset mektubunu çoktan yerine ulaşmış sayıyordu. Mektupla cevaptan ziyade bahçe kapısının girişinde Murkas'ını ve kızlarını göreceğini tahmin ediyordu. Mürvet ne yapıp edip her şeyi toparlayıp gelirdi. Onu tanıyordu. Belki de Zarife'nin dönüşü onun için gecikmişti. Mürvet'i bekliyor olabilirdi. Beraberlerinde getirmek için. Seyit sık sık lokantadan gelip evi kontrol ediyordu. O gün akşam üzeri eve geldiğinde üst kattaki camların açık olduğunu fark etti. Yüzüne ani bir sevinç yayıldı. Zarife döndüğüne göre Murka da yukarıda kendisi bekliyor olmalıydı. Merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Ev sahibesinin kapısına geldiğinde heyecanı son haddindeydi. Ne kadar özlemişti karısını, çocuklarını ve kavuşmaya az kalmıştı. Zili bir kez daha çaldı. Zarife üzerinde bornozu, saçları halıya sarılı kapıyı açtı. Seyit nefes almadan sordu. Neredeler? Hayrola Kurt Seyit, hiç selam sabah yok mu? Hem bu evde tek başıma oturduğumu bilmez gibisin. Karın gelmedi mi? Zarife omuzlarını kaldırıp karşısındakine acıyan bir bakış takındı. Dudaklarını büküp başını olumsuzca iki yana salladı. Bir de derin iç çekişiyle ne kadar üzüldüğünü ifade etmeye çalıştı. Sonra geriye çekilerek erkeği davet etti. Gel içeri konuşalım. Holdeki küçük yemek masasına karşılıklı oturduklarında Seyit alev almaya hazır söyleyeceklerini bekliyordu. Neler olduğunu hemen anlatır mısın? Önce bir sigara ver. Seyit acele hareketlerle uzattığı tabakasından kadının aldığı sigarayı bela def eder gibi yaktı ve masaya dayanarak bekledi. Evet neler oluyor? Vallahi fazla bir şey olduğu yok Kurt Seyit. Mektubumu götürdün mü? Götürmez olur muyum? Evi aradım buldum. İnan ayaklarıma kaya sular indi bulana kadar. Evi buldum. Karım işteydi. Annesini de bekledim birkaç saat. Sonra o gelince beraber sizin kata indik. Burada sigarasından derin bir nefes alarak Seyit'i merakta bekletti biraz. Erkek sabırsızlıkla elini masaya vurdu. Anlat, anlat daha neler oldu sonra? Zarife bütün ciddi ve masum tavrını takınarak dirseklerini masaya dayayıp Seyit'in gözlerinin içine bakarak konuştu. Beni zaten bir garip karşıladılar. Niye gittiğimi söyledim, mektubunu verdim, merak edip açmadı bile. Anlaşılan hayatından memnundu orada. Sonra biraz müstehsi bir ifadeyle dudak bükerek konuşmaya devam etti. Kim bilir vardır bir sebebi, genç kadın senin anlattığın da güzelmiş. Seyit daha fazla tahammül edememişti. İki yumruğunu birden vurarak kalktı. Yani gelmiyor mu şimdi Ankara'ya? Kadın bütün iyi niyet ve dostluk maskelerini kullanıyordu. Vallahi Seyitciğim söylemediğim kalmadı. O kadar dil döktüm. Kocandır seni seviyor dedim. Bekliyor dedim ama hiç oralı olmadı. İstanbul'dan kıpırdamaya niyeti yok anlaşılan. Seyit başından aşağıya kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Kalbinin mi yoksa karısıyla ilgili hayallerinin mi kırıldığını bilemiyordu. Ama kesin olan bir şeylerin kırıldığıydı. Ayağa kalktı. Söylenecek bir şey olmadığı ile sessizce iskemlesini itti ve kapıya yürüdü. Zarife tam kendisine bağlamak için uygun zannettiği bu akşamda aklına koyduğu erkeği kaçırmaktan memnun değildi. Hemen ardından koşup yolunu kesti, bir anne şefkatiyle teselliye yeltendi. Ah Seyitciğim ne kadar üzgünüm bilemezsin. Ne kadar isterdim karını da alıp beraber dönmeyi. İnan elimden geleni yaptım. Ama belli olmaz gençtir. Bir bakarsın aklını başına toplar. Elini erkeğin saçlarını uzatmak üzereydi ki Seyit onun bileğini yakalayıp yavaşça geriye itti. Bu kadına daha fazla bir yakınlık istemiyordu. Sağ olasın Zarife, iyi geceler. Merdivenlerden inerken yorgun, bedbin olduğu kadar da hırslıydı. Onun arkasından eşikte uzun müddet bekleyen Zarife aşağıda kapanan kapının sesini duyunca çaresiz evine girdi ve kapıya sırtını dayayıp sinirinden ağladı. O gece Seyit sabaha kadar uyuyamadı. Bütün geçen yıllar boyunca sırf gururu ve inadı yüzünden bitirmek zorunda kaldığı beraberlikleri, ayrı düştüğü sevgileri tekrar tekrar düşündü. Aynı inadı Mürvet'le yaşarsa bu beraberliğin de burada biteceği kesindi. Yapması gerektiğini beyni kabul ettikten sonra yüreğindeki kırıklığı ve damarlarındaki inadı tedavi etmesi gerekiyordu. Belki tedavisi zordu ama en azından bir süre için yeni bir düşünce şeklini kabul edebilirdi. Evet, ne yapıp edip Mürvet'e bir mektup daha yazacaktı. Bütün hırsını, kızgınlığını anlatan bir mektup. Bunu gurur meselesi yapmamalıydı. Bütün incinmişliğine rağmen sevgisi ilk kez gururundan ağır basıyordu. Hayat onu değiştiriyordu.